Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri. Kulağını kalbinin sesine veren aziz kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizin konusu ziyaret. Ziyaret konusunda da sohbet edilir mi diyeceksiniz. Ziyaret bir sohbet konusu mudur, bir vaaz konusu mudur diye düşünenleriniz olabilir. Ama kanaatim o ki sohbetin sonunda evet, ziyaret de bir sohbet konusuymuş, bir vaaz konusu olurmuş, hatta olmalıymış diyeceksiniz. Ziyaretin genel anlamını biliriz de özel manada yatırlar için, türbeler için de ziyaret denilir. Oralar ziyarete gidildiği için, adabına uygun olarak ziyaret edilmekte de fayda olduğu için, sevap olduğu için, oradaki yatanlardan bir şey beklemeyip yatanlar yüzü su hürmetine Cenab-ı Allah'tan bir talepte bulunmanın caiz olduğu için oralara da türbe, yatır kelimelerinin dışında ziyaret de denile gelmiştir. Zaman zaman garipsensem bile şarkılardan, türkülerden örnek verdiğimi hepiniz bilirsiniz. Türkünün birinde diyor ki, sabahın seheri, günden ileri. Ben kimi sevmişem senden ileri. Ziyaret olmuşsun, kurban istersin. Kurban bulamadım, candan ileri. Kurban bulamadım, candan ileri. Ziyarete, kendisine değer verilen şeye feda edilecek en büyük şey candır. Buradaki can intihar manasında değil, teslimiyet manasındadır. Hatırlarsanız Hazreti İbrahim de oğlu İsmail'i canıyla keserek kurban etmek istemişti de Cenab-ı Allah rüyana sadakat gösterdin, imtihanın bitti. Bizim hedefimiz İsmail'in canının gitmesi değil, İbrahim'in imtihanını kazanmasıdır demişti. Biz de eğer sevilmeye layık olanlara canımızı verir, yani teslim olabilirsek imtihanı kazanmış olacağız. Hemen parantezi çarz edeyim. Bir dostumuz, bir Müslüman kardeşimiz bir adakta bulunsa, dese ki ben falanca işim olursa Eyüp Sultan'da kurban keseceğim. Veysel Karani'de kurban keseceğim. Bizim Güneydoğumuzda Şeyh Musa adı çok meşhurdur. Şeyh Musa kurban keseceğim. Bir kere Eba Eyyub el Ensari'ye kurban kesilmez. Eba Eyyub'de, Eyüp Sultan'da kurban keseceğim. Veysel Karani'de kurban keseceğim diye adanabilir. Adandı. Daha sonra orada kesilmesi mümkün olmadı, zorlaştı. Mesafe uzak geldi. Başka yerde de kesse olur mu? Olur. Zaten Allah rızası için kesecek. Oraları da bir adak vesilesi kılmıştı. Varsın kılsın ama adak kurbanını istediği yerde kesebilir. Dedik. Ziyaret ne kadar önemli diye aklımıza soru gelebileceğini söyledim. Nasıl önemli olmasın ki? Hac ziyaret demektir. Hac ziyaret demektir. Ana tarifiyle Beytullah'ı ziyaret, Arafat'ı ziyaret, Müzdelife'yi ziyaret, hac ziyaret demektir. Ama eğer bizi büyük ölçüde yanıltan Kur'an Müslümanlığı dediğimiz, Kur'an'da ne varsa onu kabul ederiz, Kur'an'ın dışındakini kabul etmeyiz safsatasına kendileri gönül verip, gençleri de o yola tavsiye edenlerin yoluna haşa girecek olsak, madem ki hac ziyarettir, varır Beytullah'ın karşısında otururum, hacı olur gelirim. Arafat'a da giderim, Müzdelife'ye de ziyaret ederim, işte ziyaret oldu derim, hacı olurum demeye kalkanlar olabilir. Halbuki hayır, sünnet-i seniyyede Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, haccınızın adabını benden öğrenin dedi. Ben nasıl hac yaptıysam siz de öyle hac yapın dedi. El haccu el arafa, hac arafattır, arafatsız hac olmaz da ayet değil bir hadis cümlesidir. Ana noktaya tekrar dönüyorum. Her bir ziyaretin olduğu gibi hac, ziyaret manasına gelen haccın da bir tatbik şekli, bir adabı, bir sünneti vardır. Bazılarınıza garip gelebilir. Hac ibadetinin Medine ile bir alakası demeyeyim, bir mecburiyeti yoktur. Yani bir Müslüman Mekke'ye gitse, Kabe'yi tavaf etse, gününde Arafat'a çıksa, sonra Müzdelife'ye inip vacip olan vakfesini yapsa, şeytanı taşlayıp farz tavafını yapsa, sonradan da vatanına, memleketine, Türkiye'ye dönse hacı olur mu olur? Ama siz hiç Mekke'ye gidip tavaf ve ziyaretlerini yaptıktan sonra veya ondan evvel Efendimiz'e uğramadan gelen Müslüman duydunuz mu? Efendimiz'i ziyaret etmeden dönen Müslüman duydunuz mu? Sadece hacda değil, umrede bile. Aslında sünnete uygun olan 8 gün 40 vakit namaz kılacak şekilde Medine'de kalmak ama bu farz ve vacip bir görev olmadığı için Efendimiz'in benim mescidimde 40 vakit namaz kılan şefaatime nail olur buyurduğu için bir teşvik unsurudur. Ama Medine ziyaretinin haccın şartlarından olmamasına rağmen hacca giden kardeşlerimiz de, umreye giden kardeşlerimiz de ya umreden evvel ya da umreden sonra, ya hacdan evvel ya hacdan sonra mutlaka Efendimiz'i ziyaret eder, etmesi de gerekir. Çünkü haccın nasıl yapılacağını da, namazın nasıl kılınacağını da, Allah'ın rızasının nasıl kazanılacağını da bize Efendimiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatmış, öğretmiş, tatbik etmiş. Sonra da buyurmuş ki, kabrimi ziyaret edene sünnetim vacip olur. Kabrimi ziyaret edene sünnetim, şefaatim düzeltiyorum. Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip olur. Haydi ziyaret etme de göreyim. Efendimiz'e uğramadan dön gel de göreyim. Hayır, bir Müslüman gelemez. Gelmiş olsa kendini affedemez. Haccın bir bölümü olmadığı halde. Ziyaret büyük bir fazilettir, erdemdir, üstünlüktür, vefa örneğidir. Düşmanlıkların, kinlerin eriyip gitmesine sebep olan, muhabbetlerin dağlar gibi yükselmesine sebep olan bir davranıştır. Anlatılır ki, kerametiyle meşhur bir zat, bir başka muhterem fakat kerameti olmayan kişiyi ziyarete gidiyormuş. Demişler ki, efendim, üstün sıfatlara, üstün makamlara sahip olan sizsiniz. Niye o kişiyi ziyarete gidiyorsunuz? Buyurmuş ki, siz daha işi anlamadınız mı? O beni ziyarete gelseydi, bana verilenler ona verilirdi dedi. Biraz virajlı mı o cümle? O beni ziyarete gelseydi, bana verilenler ona verilirdi. Ben onu ziyarete gidiyorum Allah'ın lütfu keremine karşı şükür olması için ve ziyaretin önemini sizlere anlatabilmek için dedi. Ziyaret. O kadar çeşitli ki hastayı ziyaret. Efendimizin tavsiye ettiği önemli bir görevdir. Hasta insanların gönlü çok yumuşaktır ve kırgındır. Şu kadar gün hasta yattım da bana dost olduğunu söyleyenlerin hiçbirisi kapımı çalmadı. Ya da akrabalarımdan birisi nasılsın, nasıl oldun, hastalığındaki son durum nedir diye hatırımı sormadı diye nazlanma makamındadır. Yunus Emre imdada yetişiyor ve elinde bir bardak zemzem suyuyla hastayı değil, hastayı ziyarete gideni rahatlatıyor. Bir hastaya vardın ise, bir yudum su verdin ise, yarın anda karşı gelir, hak şarabın içmiş gibi. Yarın anda karşı gelir, zemzem suyu içmiş gibi. Hastayı ziyaret çok önemli ve hem onu rahatlatır, hem Efendimizin sünnetinin yerine gelmesi, görevi icra edilmiş olur, hem de Allah hastayı ziyaret edenlerden razı olur. Hastayken halimizi soranlara selam olsun demiş Yunus. Bu dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Hastayken ziyarete gelenlere selam olsun. Hasta ziyareti önemli. Ancak hemen bir parantez açmak mecburiyeti hissediyorum. Son zamanlarda doktorlarımızın yanına ziyaretçi girmesi yasak. Çünkü hastalığı çok nazik, mikrop alabilir veya size oradan yoğun bakımdaki ortamdan mikrop gelebilir. Ziyaret etmeyin, belki camdan geriden bakın görün diye tavsiye ediyorlarsa İlla da girmek istiyorum, ne olur bir yarım saatten çıkarım gibi zorlamalar da bizim örf ve adetimizden gelen bir şeydir. Ben onu kınamıyorum. Ama hocanız olarak doğru bulmadığımı söylüyorum. Doktorun ziyaretini yasakladığı hastayı illa ziyaret edeceğim diye zorlama yapmayın. Çünkü orada ziyaret hastaya da zarar olabilir, size de zarar olabilir. Bu konuda ikinci penceremiz de son zamanlarda bazı hastalıklar var ki hasta olan kardeşimizin fiziki yapısını bir hayli yıpratıyor. Yani hasta olan kardeşimiz o vaziyetiyle, o şekliyle, o fiziğiyle dostlarının kendisini görmesini istemeyebilir. Öyle hastalara da ziyarete gitme yerine telefonla veya akrabalarından haber alarak hatırını sormak, fakat hatırını sorduğunuzu kendisine iletilmesini isteyerek onu rahatlatma yolunu tercih edin. Hele hele bu durumda olan bir hastamızı ziyarete varan kardeşimiz, "Aa Ahmet Bey, aa Fatma Hanım, sen ne olmuşsun böyle, ne kadar değişmişsin" deme hatasını demiyorum. Cinayetini işleyecek olursa ona yazıklar olsun. Hastanın durumu ne olursa olsun, hastanın vaziyeti neye dönüşmüş olursa olsun, Cenab-ı Allah şifa ihsan eylesin. Tıptan ümit kesilir, Allah'tan ümit kesilmez. İnşallah iyileşeceksin, eski günlerine döneceksin diye şartlar ne olursa olsun ona moral vermek mecburiyetindeyiz. Hastalar bu cümleleri, dikkat edin, inanmasa da duymak ister. Benim hastalığım öyle iyileşecek bir hastalık değil ama Bir dostum iyileşeceksin dedi. Allah şifa verir dedi. Kurumuş ağaçlara can veren Allah dedi. Tıptan ümit kesilir, Allah'tan ümit kesilmez dedi. Müslümanda ümitsizlik olmaz dedi. İnşallah benim de hastalığıma bir şifa olabilir. Tıpta yeni bir gelişme olabilir. Yurt içinden, yurt dışından bir ilaç gelebilir. Doktorun aklına bir tedavi şekli düşebilir. Hak tecelli eyleyince her şeyi asan eder. Halk eder esbabını, bir lahzada ihsan eder buyurulmuş. Cenab-ı Allah müdahaleye karar verince bütün zorlukları kolaylaştırır. Sebeplerini yaratır, araya bir şeyler kor, neticeyi ihsan eder, lütfeder. Bunun için hastaya boş gidilmez derler, doğru. Giderken de boş gitmeyin, doğru. Ancak hastaya götüreceğiniz en büyük hediyenin ümit olduğunu, şifaya ulaşacağı haberinin olduğunu veya sizin temenninizin, duanızın bu olduğunu hiç unutmayın. Hastaya ümit verme hediyesi olmadan gidilmez. Hastaya dua edilir. Dua ettiğinizi de söyleyin. Elimden geldiği kadar dua ediyorum efendim. 5 vakit namazımda sizin için dua ediyorum deyin. Ona büyük moral olacaktır. Bir de Cenab-ı Allah hastaların da dualarını kabul eder. Siz de bizim için dua edin diye ondan da dua etmesini ister isek, bize dua etmesini istersek, onu da manen, ona manen taltif etmiş, iltifat etmiş oluruz. Bu da onun gönlünü rahatlatır. Ziyaretin çeşidi çok dedim. Mahkumu ziyaret. Hapishanedekini ziyaret. Efendim bir suç işlemiş, öyle girmiş. Ben o adamı niye ziyaret edeceğim? Hatta bildiğim kadarıyla yüz kızartıcı suçtan girmiş. İslam'ın hiç kabul etmeyeceği bir faaliyette bulunmuş, suçu, günahı işlemiş de girmiş. Olabilir. Parantez içi, bazı suçlar vardır ki onları işleyerek girenleri geçmiş olsun, olur bu insan hali gibi suçunu da mazur görecek şekilde ziyaret doğru değildir. Ancak biz hocaların suçu ve günahı ne olursa olsun mahkumları ziyaret edip tevbe kapısının açık olduğunu, ölene kadar Cenab-ı Allah kulunun tevbesini kabul edeceğini onlara söylemek üzere ziyaretinde fayda vardır. Nice Allah dostları da biliyorsunuz başta Hazreti Yusuf olmak üzere hapishanede yatmıştır. Hazreti Yusuf'a çıktıktan sonra hapishane nedir diye sormuşlar. Diriler kabri, cahillerin şamata, kamillerin kemale erme yeri buyurmuş. Kamillerin de kemale erme yeri. Suç ne olursa olsun eğer tövbe istiğfar eder, ibadet-i taatına sarılır, dışarıda vakit bulamadığım için kılamıyorum dediği namazına başlar ve devam ederse, teheccüdünü, kuşluğunu, evvabini de ilave ederse, tesbihini alınca öteler ötesiyle irtibata geçip yaratan Rabbine gönlünü, kalbini, elini açarsa Allah'ın affetmeyeceği, bağışlamayacağı günah da yoktur. Ancak mahkum bir kul hakkına girerek oraya girmişse o kul ile de helalleşmek mecburiyetinde olduğunu unutmasın. Nice büyük zatlar da hapis hayatı yaşamış dedim. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri çok hapis yattı. Hapisten hapse süründürüldü. Sanki esrar eroin dağıtıyor gibi. İman hakikatlerini etrafa dağıtmak için canını feda etmeye hazır olan zatı o günün idaresi, yeni gelen rejim mahkum etti, süründürdü. O cezaevine girişini hikmetle izah etti. Buradaki kardeşlerime de iman hakikatlerini anlatmak için beni buraya Cenab-ı Allah gönderdi diye düşündü. Çok da iyi düşündü. Ve onlara birçok vaaz-ı nasihatı vardır da şu cümle gerçekten manşetlik bir cümledir. Ey benim mahkum kardeşlerim! O ki dünyanız ağlamış, sabredin, tövbe edin, ibadete sarılın da hiç olmazsa ahiretiniz ağlamaz. O ki dünyanız ağlamış, tövbe edin, sabredin, ibadetlerinize sarılın ki bari ahiretiniz ağlamaz. Üstad Necip Fazıl Kısakürek de çok hapis yattı. Allah demenin yasak olduğu dönemlerde şeriatın tamamını savunduğu için ve tepemden tırnağıma kadar, saçımdan tırnağıma kadar şeriatçıyım dediği için cinayet işlemiş gibi zindanlarda tutuldu. Fakat o da zindanın, hapishanenin müthiş bir tarifini yaptı. Garip pencerecik, ufak, daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Garip pencerecik, ufak, daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Evet, dünyaya kapalı ama Allah'a açıktır. Giriş sebebi ne olursa olsun, herkes için eğer iyi değerlendirmesini bilirse, hapishane ahireti kazanma vesilesi olabilir. Böyle olanların da örnekleri az değildir. Efendim, ziyaretin çeşidi çok dedik. Huzur evindeki dostları, yaşlıları ziyaret. Bizim annemiz, babamız, dedemiz, ninemiz orada olmayabilir. Uygun zaman ve ortamda bir kısım hediyeler de alarak orada bulunan insanları ziyarete gider. Biz de sizin evlatlarınızız. Ziyarete geldik, hatırınızı sormaya geldik. Nasılsınız diyecek olsak, elimizdeki hediyenin ne olduğu önemli değil. Sanki dünyayı ona bağışlamış gibi sevinmesine vesile olacağız. Ve o diyecek ki, beni hiç tanımayan din kardeşim burada benim ziyaretime gelmiş. Ya Rabbi, sen de onu âli makamlara yükselt, günahlarını affet diye dua edecektir. Huzur evinde, adı huzur evi ama sıkıntılı bir yer. Allah hiçbir kulunun yolunu oraya düşürmesin. Oraya düşenleri kısa zamanda kurtarsın. Evlatlarına bilhassa insaf, merhamet versin. Ve oraya bıraktıkları analarını, babalarını tekrar evlerine getirmelerini nasip-i müyesser eylesin. Mazeret çok basit, açık gibi görünüyor ama hiç de kabul şartlarını taşımıyor. Annem babam kendisi istedi. Bizler de rahatsız oluyordu da orada rahat eder diye biz oraya bıraktık. Sizler de niye rahatsız oluyordu? Kızının evinde damat bey kaşını gözünü yıkıyordu. Oğlunun evinde gelin hanım kaşını gözünü yıkıyordu. Hele hele vefat edince bırakacağı büyük bir mirası olmayan yaşlılar, belki de emekli maaşı bile olmayan yaşlılar, çabucak başımızdan gitse de kurtulsak muamelesine tabi tutulduğu için huzur evine razı olmuştur. Huzur evi öyle canı gönülden isteyerek razı olunacak bir yer değildir. Bizim hiç olmazsa vazifemiz oradakilerin bir hatırını sormak, bayramı, kandili vesile kılarak oraları ziyarete gitmek de ziyaretin önemli bir bölümüdür. Allah dostlarını ziyaret. Hiçbir sebep de yok, bir talep de yok. Falan yerde bir Allah dostu olduğunu öğrendim. O Allah dostu mudur, değil midir? Kendisiyle Allah arasında, ben onu öyle biliyorum. Varıp ziyaret edeyim, bir duasını alayım demek bizim için büyük sevap kazandırıcı bir davranış olur. Sonra insan duayı maddi manevi olarak kendisinden aşağıda olanlardan da istemeyi bilmelidir. Zengin de fakirden dua istemeli, sıhhatli de hastadan dua istemeli, genç de ihtiyardan dua istemelidir. Bunun bizi rahatlatan en büyük örneği Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tatbikatıdır. Hazreti Ömer umreye gideceğini söyleyince Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Ya Ömer, bizim için de dua et," dedi. Başkasından dua istemek insanın hem kibrini kırar, tevazuunu artırır, mahfiyetini artırır, Allah katında da makbul bir kul olmasına sebep olur. Anayı babayı ziyaret, ihmali şöyle dursun, terki insanı insanlıktan çıkaracak kadar büyük bir hata olur ziyaret etmemek. Ziyaret etmeye gelince Ebu Derda Hazretleri buyurdu ki, "Ben peygamberimizin ana ile baba cennetin iki kapısıdır dediğini işittim. İster o kapıya sahip çıkın, ister o kapıyı kapatın," dedi. Bilmem ki daha özet başka bir örnek verilebilir mi? Ana ve baba cennetin iki kapısıdır. İster o kapıdan içeri girin, ister kapıyı kapatın. O kapıdan içeriye nasıl girilecek? Ana baba ziyaret edilerek, duası istenerek, elleri öpülerek, boyunlarına sarılarak, bir emriniz var mı, bir ihtiyacınız var mı diyerek, ananın babanın kalbinin kırılması kolay olduğu gibi bilhassa ananın düzelmesi de çok kolaydır. Onca yanlışı şu ana kadar yapmış olabilirsiniz. Ana, hatamı anladım, beni affet. Baba, yanlışımı anladım, beni bağışla dediğiniz an, bağışlamayacak ana, bağışlamayacak baba yoktur. Ama ne olur? Anayı babayı mümkün olduğu kadar birebir ziyaret edin. Telefonla, mesajla yetinmeye kalkmayın. Ben size kilometrelerce mesafe giderek ananızı babanızı canlı ziyaret edin diyemem ama şehrin içindeyse, 5-10 kilometre uzaktaysa, 30-40 kilometre uzaktaysa mutlaka ama mutlaka ayda bir değilse 6 ayda bir, senede 2 kere canlı olarak ziyaret edin. Hatta içinizden bazıları, "Ben 500 kilometrede gider anamı ziyaret ederim. 1000 kilometrede gider anamı ziyaret ederim. Maddi durumda müsait, sırf anamı ziyaret, babamı ziyaret için uçak bileti alır gider ziyaret ederim," derse ben onu alnından öperim. "Allah senden razı olsun," derim. "Harcadıkların 1000 katını versin. Kat ettiğin mesafelerin kilometresine cennet köşkleri ihsan etsin," diye dua ederim. Anayı babayı ziyaret. Hatırlar mısınız? 3 şey ibadettendir buyurulmuş. Kabe'yi seyretmek, Kur'an'ın yüzüne bakmak, ananın babanın yüzüne şefkatle, merhametle bakmak. Ananın babanın yüzüne şefkatle, merhametle bakmak. 12 yılı geçkin süre beraberiz. Genel olarak bendenizi anlamışsınızdır. Haşa iftihar için değil, tahdisi nimet için, Cenab-ı Allah'a hamd için söylerim ki, anam da babam da benden razı olarak vefat etti. Babamın vefatında bir hemşerimiz gelerek bana taziye verirken dedi ki, "Hocam, ben şahidim ki baban senden razı olarak vefat etti. Dua ederim ki sen de evlatlarından razı olarak vefat edesin," dedi. Ben bu taziyeyi hiç unutmam. Ben de dua edeyim ki analar babalar evlatlarından razı olarak vefat edebilsin. evlatlar da anaları babaları razı ederek ahirete göndermeyi başarsınlar. Sonra cennette buluşsunlar. Burada analara babalara beklenmedik bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Sakın ola hayattayken mallarınızı evlatlarınıza vermeyin. Tapularınızı onlara terk etmeyin, nakletmeyin, devretmeyin. Benim evladım değişmez. Benim damadım hiç şeyde, hürmette kusur etmez. Benim gelinimin kızımdan farkı yoktur. Hiç bana karşı değişmez demeyin. Değişmeyecek hiç mi evlat olmaz hocam? %1 demiyorum, 1000'de 1 demiyorum. 1000000'da 1 olabilir. Ama 1000000'da 999'u, 999.999'u değişir. İlla ki kendi malınız kendi üzerinizde olsun, vefatınızdan sonra onlara bir şeyler kalacak olsun. Emekli maaşı da çok kıymetlidir. Size bakanlara mutlaka maaşınızı onlara verin. Onların da gönlünü alın. Bir de dua ederek kollarını kanatlarını açın. Allah senden razı olsun gelinim. Ben senden çok razıyım. Rabbim de razı olsun. Damadım Allah senden razı olsun. Allah birine 1000 versin. Bana karşı hürmetlerinden çok memnunum. Deyin ki oğlum, kızım Allah sizden razı olsun. Bana iltifat ediyorsunuz. Beni misafir ediyorsunuz. Beni ağırlıyorsunuz. Deyin ki onların da kolları kanatları açılsın. Evlatları gördüğü halde, elinden gelen hürmeti gösterdiği halde beddua eden, Allah belanızı versin diyen annelerin, babaların olduğunu da üzülerek duyuyorum. Ama bir parantez daha açayım. Anne veya baba Alzheimer olmuşsa, artık ne dediğini bilemiyorsa, size hakaret etse de hiç ona aldırmayın. Kendi yaptıklarından mesul olmayan insanın yaptıklarına gönül konmaz. Allah katında kendi yaptığından mesul değil, aklı dengesini kaybetmiş. Hakaret de eder, başka şeyler de söyler, sizden hiçbir iyilik görmedim der, Allah belanızı versin der, ölsem de elinizden kurtulsam der. Bunlar bir kulağınızdan girsin, bir kulağınızdan çıksın. Değerli Erkam Radyo dinleyenler, ziyaret konusunda bir sohbet yapayım diye düşünüp notlar almıştım. Şu ana kadar takriben 25 maddelik notumun ancak 9 maddesini ilave aktarabildim. Allah'tan bir mani olmazsa diğer maddeleri de başka sohbette arz etmek üzere hepinize hayırlı cumalar diliyor. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun efendim.